Ayrım 10. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an, sayfa 149. 8. Vicdan kapısı. Ayaktasın. Kapı önünde öyle şaşkınlıkla söyleyiverdim. Çünkü 66 gündür ölüm orucunda olan avukat Behiç Aşçı'yı yatakta görmeyi bekliyordum. Bir yıl önce bir kere karşılaşmıştık Ankara'da. Bir yıl önceki Behiç Aşçı'nın yarısı kadar şimdi. Ama sorunca normal kiloma indim aslında. Sanki rejim yapıyormuş, form tutuyormuş gibi öyle kolayca söylüyor bunu. İlk 20 günde bir anda kilo kaybediyorsun. Sonra kilo kaybı yavaşlıyor. İlk 10 günde baş ağrıları olması gerekiyordu. Bende o da olmadı. Direniş psikolojisi herhalde, hiç açlık hissetmedim. Sevgili Gökçe, Behiç Aşçı 5 Nisan 2006'da tam da Dünya Avukatlar Günü'nde bir avukat olarak bütün hukuk yollarını denediğini, tecride karşı direnişte ölüm orucundan başka bir yöntem bulamadığını açıklayarak eylemine başladı. Şişli'de direniş evine dönüştürülen bir apartman dairesi burası. Şehrin merkezine yakın bir yerde, o tepelerden uzakta, bu tepede bir mahallede. Bir aydın tarafından yapılıyor yani artık eylem. Devlet ölümleri kanıksadı. 2-3 kişi başlar, ölür gider diye düşünüyorlardı. Aslında bu kanıksama herkeste oldu. Bu kırılmalıydı artık. Bu yüzden de statüsü olan güçlü biri, bir avukat yatmalıydı ölüme. Bu sistemin dokunulmazları, bir statü anlayışı var. O yüzden de zaten ben başlayınca ölüm orucuna daha çok haber oldu. Aydınların imza verdiği ilan metni de benim için verildi örneğin. Burası kritik bir nokta Gökçe. Neden kritik olduğunu anlamak için Behiç Aşçı'nın sözünü ettiği ilan metnini bilmen lazım. Biz bu eve geldiğimiz günlerde gazetelerde yayınlanmaya başlayan metin şöyle. Tecrit işkencedir. Türkiye cezaevlerinde 19 Aralık 2000 tarihinden bu yana uygulanan tecrit treatment modeli açık ve ağır bir insan hakları ihtilalidir. F tipi ve tadilatlı E tipi cezaevi hücrelerinde tek kişilik veya küçük grupta izolasyon esasına dayanan bu model, havalandırma, görüş, okuma, giyim, sağlık gibi temel ve vazgeçilmez hakları dahi ıslah yaptırma adı altında kısıtlamakta veya yok etmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin fiziksel sağlığında, ruhsal bütünlüğünde, kültürel ve siyasal kimliklerinde telafisi mümkün olmayan hasarlar bırakan ve maalesef bunu amaç edinen tecrit tretman sistemi ortadan kaldırılmalıdır. 20 Ekim 2000 tarihinden bu yana tutuklu ve hükümlüler tarafından kesintisiz olarak sürdürülen direnişte, dışarıdan destek eylemlerinde ve cezaevi operasyonlarında bugün itibariyle 122 insan yaşamını yitirdi. 600'ün üzerinde insanda kalıcı fiziksel ve ruhsal sakatlıklar meydana geldi. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından ve Çağdaş Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Behiç Aşçı İstanbul'daki evinde tecridin kaldırılması talebiyle ölüm orucu eylemine başladı. Yine cezaevlerinde ve dışarıda tecride karşı ölüm orucu eylemi sürüyor. Hepsinin sağlığı ve yaşamı tehlike altında. Siyasal iktidarların en temel insani talepleri ilişkin vurdum duymazlığının tecrit sorununu getirdiği bu noktada müvekkillerinin yaşam hakkını savunabilmek için kendi yaşamını ortaya koyan Avukat Behiç Aşçı'nın sesine artık kulak verilmelidir. Biz aşağıda imzası bulunanlar, cezaevlerinde yürütülen tecrit uygulamalarının kaldırılmasına yönelik somut adımlar atılması gerektiği görüşündeyiz. Somut adımdan ne anlıyoruz? 1. Adalet Bakanı tecrit uygulamasının tartışılabilir olduğunu kabul etmeli ve bu girişimin sözcüleriyle görüşmelidir. 2. Tartışma süresi boyunca yani ilgili bilim adamları, meslek örgütleri, tutuklu, hükümlüler ve yakınları ile infaz idaresi bu konudaki tartışmayı tamamlayıncaya kadar sorun yeni uygulamalarla ağırlaştırılmamalıdır. Bu süre boyunca tartışma zeminini elverecek tür ve sayıda temel tecrit uygulamasından vazgeçilmelidir. Bakanlığın bu somut adımları atması halinde tüm tartışma zemininin takipçisi olacağımızı ve ölüm orucu eylemlerinin çözümünü sağlamak için girişimlerde bulunacağımızı bildiririz. Çağrımızı duyarsızlık, tecrit kaynaklı işkence ve ölümlerin hukuksal ve tarihsel sorumluluğunu siyasal iktidar üzerinde bırakacaktır. Saygılarımızla. Gökçe, bu bildiriyi 278 aydın akademisyen, yazar, sanatçı imzaladı. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Aynı eyleme katılan Behiç Aşçı gibi ölüm orucu eylemi yapan başka insanlar da var aynı anda. Onların isimleri yok bildiride. Sadece Behiç Aşçı'yı yaşatacağız deniyor. Neden? Behiç Aşçı bu soruya cevap vermediğini, bir gülümsemeyle geçiştirdiğine göre başka şeylerden konuşacağız. Ziyaretçiler nasıl peki? Çok gidip gelen var mı? Çeşitli çevrelerden çok gidip gelen oluyor. Başka ülkelerden destek mesajları alıyorum. Ama buraya gelen bütün ziyaretçiler, "Behiç, seni yaşatacağız," dediler. Fatma Koyupınar burada ölüm orucundaydı geldiklerinde. Henüz ölmemişti. Son günlerini yaşıyordu. "Fatma, seni de yaşatacağız," demediler. "Ben de insanım, o da insan. Benim daha 300 gün yaşayacağım kesin. İnsanlar hepinizi yaşatacağız hedefini koymadı. Siyasi davadan hüküm giyen insan yaşamayı hak etmez mi? Bu zihniyet tartışılmalı. Fatma da yaşasaydı. Beni üzen bu ayrımcılık. Ama biliyorsun değil mi Gökçe? Eğer o bildiriye siyasi hüküm giymiş ve ölüm orucuna yatan insanların isimleri konsaydı, bildiriye imza atanlar, örgüte yardım ve yataklıktan dava açılması tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardı. Görüyorsun değil mi? Sen birini, o birinin siyasi düşüncelerini ya da adli sicilini gözetmeden yaşatmak istesen de yasalar izin vermiyor bunu söylemeni. Avukat Behiç Aşçı da bu yüzden ölüm orucuna yattığını söylüyor zaten. Eyleme başlarken kamuoyuna yazdığı mektubunda, mektup şöyle: "Ölüm orucuna başlıyorum. Hapishanelerdeki tecridin kalkması için ölüm orucuna başlıyorum, öleceğim. Bugün Dünya Avukatlar Günü. Barolarda, Adalet Bakanlığı'nda hamasi törenler yapılacak. Hukukun üstünlüğünden, adaletten, bağımsız yargıdan, savunmanın bağımsızlığından söz edilecek. Ve ben, avukat Behiç Aşçı, bugün hapishanelerde uygulanan tecrit politikalarına karşı ölüm orucuna başlıyorum. Bu şaşırtıcı gelebilir. Söyleyeyim, aklım başımda. Yıllarca düşündükten sonra verdiğim kararı hayata geçiriyorum. Bu benim özgür irademle yaptığım bir tercihtir. Niçin ölüm orucuna başlıyorum? Elbette ki ölümü sevdiğim için değil. İntihar etmek de istemiyorum. Politik bir eylem biçimi olarak ele alıyorum. Aşağıda anlattığım nedenlerle ölüm orucuna başlıyorum. Devrimci bir avukat olduğum için. Ölüm orucundayım. Avukatlık da çeşitli şekillerde yapılabilir. Kimileri meslek olarak kabul eder. Para kazanma amacındadır. Ben avukatlıktan önce devrimci kimliğimin daha önemli ve belirleyici olduğunu düşünüyorum. Devrimci avukat, meslek olarak avukatlık yapmaktan öte, haklar ve özgürlükler mücadelesinin içinde, demokrasi mücadelesinde sap tutmuş olandır. Yüzü halka dönüktür. Bilgisini, deneyim ve tecrübesini bağımsızlık, demokrasi mücadelesi için kullanır. Devrimci avukat, kendisini mahkeme salonlarına hapsetmez. Demokrasi mücadelesine katkısını davalara girmek ile sınırlamaz. Statüleri yıkan olmalıdır. Ben de böyle yaptım. Çalıştığım Halkın Hukuk Bürosu'nda haklar ve özgürlükler mücadelesinde yer almaya çalıştım. Bazen DGM salonlarında, bazen eylemlerde, mitinglerde yerimi aldım. Katliamlara tanıklık ettim. Yüzlerce cenaze kaldırdım. Ki her biri ayrı birer değer olan insanlardı. Onları birer birer ölümsüzlüğe uğurladım. Acılarımı içime gömdüm, koşturdum. Çünkü ben bir devrimciydim, avukattım. Bunun için bedel ödedim. Gözaltına alındım, işkence gördüm, tutuklandım. F tiplerinde tecriti yaşadım. Avukatlık yapmam yasaklandı. Müvekkillerimle görüşmem yasaklandı. Devrimciliğin bedelsiz yapılamayacağını anladım. Yaşadıklarım ödemem gereken bedellerdi. Yine zaman içinde anladım ki devrimcilik insan olma, insanlaşma süreciydi. Siyasi iktidarların iyiliş ettiği değerlerimizi, geleneklerimizi, duygularımızı, sevgilerimizi ve hasretlerimizi devrimcilik yaşatıyordu. Mücadele içinde anlatılması imkansız duygular yaşadım. Bağlılığı, karşılıksız sevgiyi, dostluğu, hak ve vatan sevgisini devrimcilikle tanıdım. Biz bu vatan toprakları için, bu topraklarda yaşayanlar için öldük, ölmeye devam ediyoruz. Bundan daha güzel bir duygu olabilir mi? Benim avukatlığım devrimciliğim ile anlamlıdır. Ölüm orucu eylemiyle aslında yine avukatlık yapmaya devam ediyorum. Yine müvekkillerimin haklarını savunmaya devam ediyorum. Bu sefer farklı bir şekilde ama. Beşiktaş'ta polis tarafından infaz edilen avukat Fuat Erdoğan'dan sonra yeni bir halk olmaya çalışacağım. Devrimci demokrat avukatların işlerini nasıl yaptıklarını dosta düşmana göstereceğim. Görün, biz halkımız için ölebiliriz. Siz. Tecridin kaldırılması için ölüm orucundayım. F tiplerine ilişkin çokça şey söylendi, yazıldı. Tecrit hapishaneleri olduğu defalarca dile getirildi. F tiplerinin insana yabancı olduğunu herkes söyledi. Barolar, tabip odaları, imar odaları raporları ile kapatılması gerektiğini açıkladılar. Bilimi, Adalet Bakanlığı dinlemedi. F tiplerinde 6 yılda 121 insan şehit düştü. Yüzlercesi zorla müdahaleyle sakat kaldı, geçmişleri çalındı. Yüzlerce adli ve siyasi tutuklu ve hükümlü de tecrit hastalıkları yaşanmaya başlandı. Adalet Bakanlığı bunları görmedi. Öyle ya, F tipleri Avrupa Birliği'ne uygundu. AB'nin onayı ile yapılmıştı. AB'ye uygun olan F tipleri insana aykırıydı. P tiplerinin açılmaması için daha inşaat halindeyken eylemler yapılmıştı ama P tipleri kanla açıldı ve hep kan dökülmeye devam edildi. P tiplerine karşı yapılan görkemli ölüm orucu direnişinin hepimiz bir yerindeydik. Ben de bu direnişte yer aldım. Cenazeler kaldırdım. O kadar cenazeden sonra, Gülsuman ve Çenay'ın cenazelerinden sonra, Canan ve Zehra'nın ölümünden sonra direnişin dışında kalmak vicdansızlık olurdu. Samalcılar hapishanesinde diri diri yakılan 6 kadının cenazeleri alınırken son kalan 2 cenazeyi aileleri teşhis edemediler. Çünkü kalan sadece 2 siyah top idi. Her iki ailemiz cenazeleri her ikisi de bizim çocuğumuz diyerek rastgele aldılar. Bunu görüp de durmak mümkün mü? İşte bunun için ölüm orucundayım. Bu ülkede hukuk ve adalet yoktur. Bunun için ölüm orucundayım. Bu ülkede 12 yıldır avukatlık yapıyorum. Yüzlerce DGM davasına girdim. Onlarca infaz davasında evlatlarını kaybedenlerin avukatlığını yaptım. Hep katiller beraat ettirildi. Halk adalet isteğini bulamadı. Banka batıranlar, halkın paralarını zimmetlerine geçirenler, soyguncular, dolandırıcılar el üstünde tutulurken, vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın özgürlüğü için, ulusal onurumuz için mücadele edenler hücrelere kapatıldı. Bu baskıdan herkes payını aldı. Gecekondulu, işçi, işsiz, köylü, erkek, kadın, çocuk, herkes bu sömürü ve zulüm düzeninden payına düşeni aldı. Onlar haklarını mahkeme salonlarında aradı. Peki adaleti bulabildi mi? Halkımızın adalet özlemi karşılandı mı? Hayır. Biz avukatlar da payımıza düşeni aldık. Sürekli olarak siyasi iktidarın hedefi olduk. Onur ve gurur duyduk. Eğer pratiğimizle bu baskılara hedef olmasaydık, kendimizden şüphe ederdik. Mücadelemizden şüphe ederdik. Savunduğumuz düşünceler nedeniyle baskılara maruz kaldığımızı söyledim. Gözaltına alındık, işkence gördük, tutuklandık. Ben de F tiplerine kapatıldım. Ben de tecridi gördüm, yaşadım. Büromuz avukatlarından Fuat Erdoğan polis tarafından infaz edildi. İşte ödeyebileceğimiz bedellerin en büyüğü, ölüm. Avukatlar mesleklerini yapmaktan yasaklandı. Yanlarında gardiyan bulundurulması kararları alındı. Evraklarına el konuldu. Hapishaneye gittiklerinde gözaltına alındılar. İç çamaşırlarına kadar arandılar. Buna karşı yaptığımız suç duyuruları sonuçsuz kaldı. Ezilenlerin, sömürülenlerin, mahkeme kapılarında haklarını arayanları savunma sorumluluğu üstlenen bizler, kendi haklarımızı kullanamaz, savunmaz olduk. Öte yandan birileri hiç yargılanmadı, ceza almadı. Gencecik insanlarımızı katledenler bir gün bile hapiste yatmadı. Gördük ki bu ülkede bizim için adalet beklemek mümkün değil. Bu nedenle ölüm orucundayım. Kimse eylemime ilişkin demagoji yapmaya çalışmasın. Bu benim özgür irademle vermiş olduğum bir karardır. Sonuçlarını biliyorum, öleceğim. Sözlerimi Ceyhan hapishanesinde 19 Aralık operasyonundan sonra şehit düşen Halil Önder'in mektubundan alıntı ile bitireceğim. Bu satırlar benim de duygularımı ifade etmektedir. Hoşça kalın. Hep mektuplarımızın sonuna yazdık hoşça kalınlarımızı. Başa aldık bu kez. Çünkü bu mektubumuzu elveda ile noktalayacağız. Evet, biz gidiyoruz. Siz hoşça kalın. Hoşça kal anam, yarim, hoşça kal kardeşim. Arkadaşım, hoşça kalın dostlarımız, hoşça kalın geride bıraktıklarımız, hoşça kalın dağlar, ovalar, sokaklar. Hoşça kalın deniz, gökyüzü, sen de hoşça kal kağıt kalem. Yaşam yolunun yeni ufuklarına yelken açıyoruz. Devrim yolumuzun yeni bir engebesini aşıyoruz. Gidiyoruz, belki bir daha hiç dönmeyeceğiz. Her kilometre taşında birimiz düşecek. Nihai zafere daha yakın mesafeleri göstereceğiz. Sizleri hep sevdik. Terk etmek istemedik. Bizi bu yola koyan size olan sevdamızdır. Hoşça kalın. Ölümü bekletmeyeceğiz. Hoşça kalın işçiler, köylüler, memurlar. Hoşça kalın öğrenciler, esnaflar. Hoşça kalın tüm halkımız. Vatanımızı satanlara bir ders daha vereceğiz. Sizler için öleceğiz. Ölümü bekletmeyeceğiz. İsterseniz yumun gözlerinizi, tıkayın kulaklarınızı. İsterseniz duyun, izleyin bizi. Seyredin hücre hücre eriyişimizi. Anlatın çocuklara masallarda, yıldızlar arasında yıldızlar gibi kayışımızı. Ama önce hoşça kalın. Belki son vedaya vakit kalmaz. Belki vedalaşmak dar vakitlere sığmaz. Biz gidiyoruz. Bu bizden size son veda. Elveda. Sevgili Gökçe, bu açıklamada dikkatimi çeken bir sözcük var benim. Demagoji. İnsan ölüme giderken, böyle büyük bir karar vermişken, Başkalarının demagoji yapması ihtimali nasıl düşünür? Neden düşünür? Behiç aşçı cevaplıyor. Yasa dışı örgüt üyesi olduğumu ya da ölüm orucuna zorla başladığımı düşünenler için söyledim onu. Devam ediyoruz konuşmaya. İlanla da ilgili önemli bir ayrıntı var. Zaten ilanda da tırnak içinde alınarak vurgulanan bir sözcük, tartışılsın deniyor. Hayata dönüş operasyondan önce hapishaneye giden heyetle tutuklu temsilcileri arasında geçen görüşmelerin tutanaklarına bakıyorum. Orada tartışmayı açmak yetmez, somut bir şey söylensin deniyordu. Bu değişikliğin anlamı ne? Adalet Bakanı kendisi bir şey söylesin, tecritin sorun olduğunu kabul etsin, somut bir şey söylesin. Koğuşlar 10 ya da 15 kişi olsun diye bir iddiamız yok. Ama fiziki bir değişim yapılması şart hapishanelerde. İnsanlar deliriyor o hücrelerde. Bir süre sonra insanlar yalnızlıktan dolayı kendi seslerini duyamamaya başlıyorlar. Konuşuyorlar mı, konuşmuyorlar mı anlamamaya başlıyorlar. Ben Tekirdağ cezaevinde 25 gün kaldım. 25 gün boyunca gardiyanların yaptığı bir şey vardı. Yarım saat sifon sesi, 5 dakika ara, sonra yarım saat daha. Bu böyle aralıksız olarak 25 gün sürdü. Ben dayanabilirdim. Tahliye edileceğimi biliyordum. Ama 6 yıldır o hücrelerde kalan arkadaşlar var. 6 yıl tek başına. Üstelik uygulamalara direnenleri, mesela diyelim ki sayım yapılırken ayağa kalkmayanları, keyfi olarak havalandırmaya da çıkarmıyorlar. Hücrede yatması için sünger bile verilmeyen yerler var. Bu cezaevlerinde 144 kişi intihar etti. Can güvenliği yok. Bir cezaevinde hücreye domuz bağıyla bağlanıp atılan bir müvekkilim vardı. Ben o cezaevinde bir kişi sanıyordum. Meğer 13 kişiye aynı şeyi yapmışlar. Bu anlattıklarım da siyasi değil. Adli tutuklu. Yani sadece siyasi tutuklular için değil, F tipi hapishanelerde kimse için can güvenliği yok. Bu kadar çok insanın ilgilendirmesine rağmen, bu kadar çok insan mağdur olmasına rağmen, hayata dönüş operasyonundan sonra ölüm orucunu eylem yöntemi olarak benimseyen tek bir örgüt kaldı sadece. O da yasa dışı bir örgüt olduğu için meselenin tamamı illegal olarak algılanmaya başladı. Tecride karşı direniş tek bir siyasetin sorunu olmamalıydı. Bu bir insanlık sorunudur. İnsansan karşı çıkmalısın. Diğer örgütler bıraktılar. İnsanımız kalmadı o yüzden bırakıyoruz deselerdi, olabilirdi. Ama ölüm üzerinden siyaset olmaz dediler. Alternatif ne diyorsunuz? Öneri getirmiyorlar. Biz öneriye açığız. Beni başka bir yolla tecriti durdurabileceğimize inandırın, ölüm orucunu bırakayım. Ölüm orucunu başka bir seçenek kalmadığı için kullanıyoruz. İçeridekilerin başka seçeneği olmadığı için ölüme yatıyorlar. Ama dışarıdaki bir avukat olarak ben elimden gelen her şeyi yaptım. Yürüyüş, miting, kurultay. Solun bu meseleye bakışı, bakmayışı beni çok hırslandırıyor aslında. Bu konuşmalardan, ilan metnindeki tartışmaya açılmasıyla yetinilmesine dair yapılan vurgudan artık bu elimin bitirilmek istendiğini anlıyorum ben. Bitirmek değil, büyütmek bizim hedefimiz. Avrupa'da da şimdi açlık grevleri başladı. Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, İsviçre, Belçika'da buradan giden mülteci arkadaşlar 30'ar günlük dönüşümlü açlık grevleri yapacaklar. Sivil toplum örgütlerini ziyaretler, broşür dağıtımları olacak. Ölüm oruçları şu haliyle bile bazı kazanımlar sağladı bize. İdare işkenceyi kaldırdı. Tutuklu ve hükümlülere farklı davranıyorlar. Avukat görüşleri rahatladı. Kitap sınırları kaldırılıyor. 122 ölümün karşılığı sadece bu kadar mı olmalıydı? Ama bakanlık böyle işte. Bu insanlar artık ölüm orucunu bırakmak istiyorlar gibi düşünüyorum ben ama onurlu bir yol bulunamıyor. Önceki ölümlerin boşu boşuna olmaması isteniyor. Bir yandan da diğer örgütler ve sol çevre destek vermekten çekiniyor. Çünkü görüşmeler yeniden başlarsa, eylemcilerin talepleri yükselteceğinden, yeniden çözümsüz bir noktaya gelineceğinden korkanlar var. Adalet Bakanı bir şey önersin, biz kabul edelim. Talep yükseltilmez ama tecride yönelik somut adım olması gerek. 10. ayrımın sonu, sayfa 162.